Piyade ile Hayata Dair.
Evet sevgili dinleyiciler, duydunuz sinyalimizin sesini. Özgür Piyade ile Hayata Dair başladı. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak canlı yayınından sesleniyoruz. Sizlere programı sizler için Nurettin Çetin hazırladı ve ana kumandada da çok sevgili Recep Özden var. Tam karşımda da değerli hocam Özgür Piyade var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hoş bulduk.
Nasılsınız değerli hocam?
Şükür olsun. Şükür olsun. Evet, sıcak hava, soğuk hava.
Evet.
Ruhun sıcaklığı, soğukluğu, inişler, çıkışlar, dünya düzenini yaşıyoruz işte.
Hayat böyle bir şey değil
tabii,
mi?
Tabii.
Hani çok ünlü bir psikiyatri ülkemizin şey derdi bir yayında, yıllar önce bir yayında bana da aynı örneği vermişti bizim programımıza da. Yani düz çizgi ölümdür. Kalp hareketi gibi düşünün. İnecek, çıkacak, inecek, çıkacak. Dümdüz bir hayat kimse beklemesin. İnişler de olacak, çıkışlar da olacak. Çünkü düz çizgi
tabii,
yokluktur
tabii.
demişti. Verdiğiniz örnek tam da bunu destekliyor.
Bugün işte bir seansa girmeden önce... kendimle ilgili inişli çıkışlı bir gelişme yaşadım. Sonra görüşmeye gelen delikanlı ile konuşurken hayatın inişli çıkışlı olduğunu ona söylerken aslında kendime de sesli olarak bunu tebliğ etmiş oldum.
Telkin ettiniz.
Tabii telkin ediyorum. Evet. O zaman da ne oluyor? İşte siz kendiniz aslında hani kendi resminizi başkalarında gördüğünüzde söylediğiniz söz sizde de bir etki yapıyor.
Yani aslında sedası oluyor, yansıması
tabii,
oluyor.
Bildiğimiz şeyin bazen yaşanılır olması gerekiyor ki siz onu da davranışsal hal olsun sizde diye. O yüzden de yani bu dünyada minişler, çıkışlar, iyiler, kötüler, hani bir şey artılar, eksiler hepsi olacak. İşte yazın kıymetini anlayacaksak kışın soğuğunu yaşayacağız ya da kışın bereketini anlayacaksak.
Mesela biz Ankaralılar ne kadar özlemişiz karı ama bugün yok.
Yok.
Tabii yollarda kalanlar için o bir çile de olabiliyor. Yani hayat herkes için farklı şeyler sunabiliyor.
Bütün bunların o çıkış noktası aslında şudur. Hani insanın kendi böyle bir aynaya baktığında bir resminizi görürsünüz ama o resmin arkasında sizin gördüğünüz ama başkalarının görmediği bir resim vardır. Biz ona yüzleşme diyoruz ya. Aslında kendinize dürüst olma kavramına yer açmışsınız. Yani kendinize dürüstseniz ve aynaya bakacak yüzünüz varsa ve hani 80-100 bırakın yani 200'ü bile değilseniz tek yüzü olmuşsanız o zaman siz aslında bu dünyayı doğru yaşamışsınız demektir. O yüzden bizim bütün derdimiz kendimizi birlemek. Yani bizden 9-10 tane parça var. Yani ben Murat Bey'i kaç parça tanıyorum bilmiyorum ama ben bir Murat Bey tanıyorum. Ama evdeki Murat Bey nasıl, dışarıdaki nasıl onu bilmiyorum. İşte Özgül Hoca'yı...
Trafikte nasıl?
Tabii tabii. Özgül Hoca'yı siz bir burada tanıyorsun ama Özgül Hoca'yı nasıl onu bilmiyoruz.
Onun ama için... bir fikir vermiyor mu hocam?
Verir.
Yani onu söyleyecek.
Mutlaka verir. Ama yine de bizim kendimizi birleyemediğimiz alanlar vardı. Onun için birlemek
elbette,
lazım.
İnsan beşer şaşar. Hani
tabii.
İnsan kusurlu.
Evet. O yüzden de bütün ne yaşarsak yaşayalım. Kendimize dürüstsek ve gerçekten açıklama yapabiliyorsak, savunma mekanizması değil. Açıklama yapabiliyorsak ve yaptıklarımızdan farkına varıp da bunlardan uzaklaşabiliyorsak, doğruyu bulma noktasında hedefimiz varsa o zaman korkacak bir durumumuz yok. Ne burada korkarsınız?
Ne gittiğiniz yerde,
yerde
değil mi?
Evet.
Hocam sohbetin hemen başına numaraları da vereyim dilerseniz.
Tamam.
Sevgili dinleyiciler, bizlere Facebook ve Instagram'dan da ulaşabiliyorsunuz. TRT Hayata Dair yazmanız yeterli Facebook'a ya da Instagram'a. Telefon numaralarımız için biraz daha zahmetli. +90 312 463 34 19 +90 312 463 34 21. Bütün bunların yanında 2020 yılıyla birlikte daha da aktif hale soktuğumuz bir başka uygulamamız var sevgili dinleyiciler. Nurettin Çetin bunu önermişti. Geçen hafta yapalım demişti. Biz de geçen hafta duyurmuştuk. Bundan sonra bu alana da ağırlık vereceğiz. +90 553 918 75 86 +90 553 918 75 86 numaralı telefona WhatsApp üzerinden sorularınızı, görüşlerinizi, konuyla ilgili herhangi bir yaklaşımınızı sesli olarak iletebileceksiniz. Biz sesli olmasını yeğliyoruz ama ben sesli değil yazarak gönderirim derseniz ona da bir hayır diyeceğimiz yok. Bütün bu iletişim noktalarında isminizi, cisminizi, mesleğinizi, bulunduğunuz ülkeyi vermek isterseniz o da başımız gözümüz üstüne ama yok ben ismim, cismim, bulunduğum yer saklı kalsın derseniz de yalnızca sorunuzu ileterek bütün bu iletişimi gene kurabilirsiniz. Sevgili hocam, bugün biraz aslında tatsız bir konuyu konuşacağız, değil mi?
Evet.
Yani kleptomani, söylemesi de biraz böyle şey, kleptomani, kleptoman diyoruz. Kleptomani hastalığıyla işte uğraşmak zorunda kalanlara Türkçedeki karşılığı da bunun çalma hastalığı. Hırsızlık, çalma hı-hı. değil mi? Ama hı-hı. biraz farklı aşamaları var, boyutları var.
Buyurun. Evet. Şimdi çalma hastalığının biz çalma hastalığı dediğimiz bir sonuç ya.
Hı hı.
Bu sonucu biz ne zaman değerlendiriyoruz? 11 yaşından sonra değerlendiriyoruz. Yani,
yani 11 yaşına kadar hani bu bir çocuksu bir şey diye mi bakıyoruz?
O döneme kadar izinsiz kalma.
olarak tanımlıyoruz.
Evet yani çocuklarda biz 11 yaşına kadar yine o izinsiz almanın da bir negatif davranış olduğunu biliyoruz. Ama bunu tanımladığımız hırsızlık ya da çalma olarak değerlendirmiyoruz.
Evet.
O yüzden de çalma hastalığı dediğimiz bir hastalığın sonuçlarına baktığımızda bir hukuki karşılığı suç.
Tabii.
Dini karşılığı da suç. İkisinin de ceza gerektiren bir noktadır.
Örfi karşılığı da öyle.
O da suç. Etik olarak da doğru değildir. O yüzden çalma hastalığının sonucunu bilmesine rağmen kişinin bunu kendinde bir davranış haline getirmesinin nedenleri var. Bir insan yanlışı niye kendi hali yapar? Niye kendini böyle tanımlar?
Size bu konuyla ilgili sıkıntı yaşayıp gelenler de vardır değil
tabii
mi
hocam? Tabii şöyle bir gerekçesini sunarak gelenler vardır. Yani evli olarak gelen işte eşi görmüş hanımefendiyi, kayınvalidesi görmüş. Gittiği yerlerden böyle biraz daha maddi değeri olan noktaları alıyor. Gerekçe olarak söylediği şey işte yani para vermiyor şimdi bana. Ben de o yüzden bunu çalıyorum, alıyorum yani. İhtiyaçlarımı karşılamak için alıyorum gibi söylüyor.
Ama oysa biz kleptomanda hocam daha çok böyle maddi değeri olmayan ufak tefek şeyleri çalanlar diye zihnimizde
şimdi
kodlarız.
Şimdi mutlaka tanımda bunu koyuyoruz ama bizim için önemli olan nokta şu yani bir şeyin alma ihtiyacını size bir şeyin hissettirmesi için sizin çizginiz yok, sınırınız yok. Yani bunu siz alma hakkını kendinize görüyorsunuz. İsterseniz bunu bir ihtiyaç olduğu için alın, isterseniz ruhsal ihtiyaç olduğu için alın.
Ya da keyif alın.
İsterseniz keyif alın, yani boşluk doldurmak için alın. Yani o yüzden bu mutlaka problemli bir durumdur. Yani sizin ihtiyaç gördüğünüz ve gerekçeli olarak bunu ben alabilirim dediğiniz davranış her noktada suçtur. O yüzden de bir insanın suça yönelmiş yanıdır bu noktada. Tedavi edilmesi gerekir ama tedaviyle de beraber bunun cezası neyse onlar da mutlaka yapılır. Yani bir alışveriş merkezinden çok ünlü birinin ya da ekonomik anlamda hiçbir ihtiyacı olmayan birinin alışveriş mağazasından bir giysiyi çalması ya da bir takıyı çalması ya da oradan basit bir şey çalması dikkat çekmeye yönelik bir hareket olarak değerlendirilse de alışveriş merkezi size böyle mağaza sosyal öyle bakmaz bir mağaza ne yapar bunu? Karşılığını hukuk olarak sizden talep eder. Ya da sizin evinizden geldi. Sizin için çok maddi değeri yoktur ama bir anıyı alıp götürdüğünde tamam ne yapalım yani bunu bu hasta bunu almış diye hoş karşılamamız mümkün değil. Yani,
bir de böyle evden de olanlar var değil mi hocam?
Her yerden. Eşinin cebinden bir şey almak, dışarıdan almak, işte iş yerinden almak, arkadaşının çantasından bir şey almak. Yani izinsiz olan her şeyi kişi kendi kafasına göre ona bir doyurmak ihtiyacı
olduğu için. Mülkiyet hakkı görüyor kendinde.
Mülkiyet hakkı da görüyor. Ama buradaki asıl mesele şu yani çalma ne adı kaynağı ne olursa olsun hastalıklı bir çıkışı var. Sonuç olarak da suçlu bir davranıştır. O yüzden de biz çalma hastalığını hafifletmek için aslında hani çok da maddi değeri olmayan sadece heyecan yaşamak için ya da bir ruhsal anlamda kendini doyurmak anlamında bir boşluk doldurucu bir şey yapıyor. Yani aslında bu kişiyi biz hasta kabul ederiz demekten ziyade suç kabul etmek lazım bunu. Evet her suçta bir hastalık vardır. Yani işte cinayet işleyenin de mutlaka bir psikolojik anlamda bir tedavisine bakılır. Ya da farz edin şiddette de bakılır her noktada her suçta bu suçta da buna bakmamız lazım ama asıl konu benim burada vurgulamak istediğim konu çalma hastalığının 0-11 yaş döneminde izinsiz alma kavramının tanımlanması ve kişilerin doyum merkezlerinde hangi doyum konularında olması gerekiyor yani kişi neden doymak bilmiyor ya da neden boşluk oluşturuyor ya da neden kişi beğendiği bir şeyi alma hakkını kendinde görebiliyor.
Yani bu 0-11'de mi oluşuyor?
Evet 0-11'de hani oluşuyor. Sizin... Evet 0-11'de. 0-11'den neden oluşuyor? İlk önce bebeklik ve çocukluk çağlarında kişi kendine ait ve başkasına ait kavramını bilmez. Birinci konu bu. İki, aile bireyleri içindeki eşyaların başkalarına ait olduğunu düşünmediği için kendine ait olduğu için mutfaktan bir eşyayı almak gibi annesinin cüzdanından, babasının cüzdanından bir şey almayı da normal görebilir. İkincisi de budur. Yani bunu çocuk aile bireyleri için de babamın cüzdanından, annemkinden alır. Çünkü birbirimizin hani gitti işte cüzdanından parayı al dediğimizde çocuk oradan onu alır götürür, harcayabilir. Arkadaşların bir şeyler alabilir. Evdeki bütün değerli eşyaları götürüp dışarıdaki insanlara dağıtabilir. Yani bu 0-4 yaş dönemlerinde, biraz da 6'ya geldiğimiz dönemde çocuklar bunları normal kabul ederler. Sorun olarak kabul ediyor. Ama siz bunu aldığınızda ben sizin o elinize yakaladım. Sen hırsız mısın? Hırsızlık mı yapıyorsun dersem.
Çocukken.
O zaman kişi burada bir suçluluk duygusu, bunu gizli yapmaya yönelik başlar bu konuda. Bu bir olayı. Gizli yapmaya başlar ve bunu yapma nedeni de dışarıda değer görmekse, arkadaşlarına bir şey götürmekse, daha sonraki dönemlerde, yine 11'den önceyi söylüyorum. O zaman çocuk ne yapar? Ha, der ki ben bunu götüreyim, arkadaşlarım beni önemsesinler. İşte parayı götürür arkadaşlarına harcar. Evden çok ciddi bir anlamda paralar götürüp arkadaşlarına harcayıp oradan değer gören çocukları biliyoruz o noktada. Ya da daha büyük çocuklar onları kandırabilirler bu noktada.
Tabii.
Alırlar, çocuk evdeki kişiye bunu saklamayı öğrenir. Yani doğru davranışın ne olduğunu değil de yaptığı yanlışı ailesinin görmemesini sağlamaya başlar. Bu da bir çalma hastalığıdır. Ama bizim burada bir asıl söz edeceğimiz konu, birey ruhsal anlamda dikkat çekmek için ya da heyecan aramak için hayatına bir değişik bir enerji katmakla yükümlü değildir. Yani ya ben bir şey yapayım da dikkat çekeyim, bir heyecan katayım gibi. Yani bunlar farklı konularda da, işte eğlenmek için, heyecan katmak için, kendini kaybetmekten tutun da işte cinsel anlamdaki sapkınlıklara kadar giden insanlar var. Amacı ne? Sadece eğlenmek ve dikkat çekmek veya fantezi olsun, değişik olsun diye. İşte burada da birey bir heyecan yaşama duygusuyla ya da dikkat çekmek için bir şey yapar. O duygu onda bir heyecan oluşturur, bir haz oluşturur. Ve bu haz
bir bağımlılık mı yaratır?
Bağımlılık yapar. Ve bu hazı sağlıklı noktalarda, yani aklını kullanıp toplumsal anlamda değer gören bir birey olarak, toplumda sağlıklı bir yer edinen biri olmaktan çıkıp o hazı doyurmaya yönelik küçük küçük kaçamaklar yapmaya başlar. Ve bu bir süre sonra kişinin artık haz ağırlıklı olmaktan çıkıp alışkanlık haline gelebilir. Kötü davranışlar alışkanlık olur. Küfretmeye başlarsınız. İlk önce taklittir, öfkedendir, dikkat çekilir, sonra alışmışsınızdır, normal gitmeye başlar. Farz edelim ki bağırmak ilk önce normal gelir size ya da işte bir sorun çözmek içindir. Ama bir süre sonra bakarsınız ki bağırmak sizin normal haliniz olur. O yüzden bizim burada normal ile anormali ayırt ederken kişinin niye başladığını ilk önce görmemiz lazım. Yani şimdi bunu normalleştirmiş. Diyor ki yani ben kendimi engelleyemiyorum almadan. İlla onu alacağım. Bir bunu kontrol edecek bir mekanizma lazım. Yani ben bunu alırken nedir bu kontrol edecek noktayı? Kimin? Sizi en önemli nokta otokontrol dediğimiz, sizin kendinizi kontrol etme merkezi nasıl çalışır? Ben Murat Bey'in yanındayken nasıl davrandığım önemli değildir. Ben hani dedim ya programın başında, insan hani dedi ki iniş çıkışlıdır.
Evet, evet.
Aynaya bakacak bir yüzünüz olması, yani arkanızda sizin birçok negatif yönünüzü görmemeniz lazım. İşte yaratıcı ile kendi aranızda bağ kurduğunuzda, o sizi görüyormuş gibi davrandığınızda aslında hayatta yanlış bir şey yapmazsınız. İşte 0-11'de yaratıcı çocukların üzerinde anne ve babadır. Yani çocuk Allah'ı bilir ama asıl onun korktuğu, kaygılandığı ve ders alması istediği kişi anne ve babadır.
Çünkü daha o bilinç oluşmamıştır.
Evet, somutu görmüştür.
Evet, evet.
O yüzden de anne babanın yanında yanlış yapmamaya, anne babanın olmadığı yerde de yanlış yapmamaya programlanmamız lazım onu. Ama biz eğer anne baba olarak çocuğun yaptığı davranışları değerlendirirken, o yanlışları onda kalıcı hale getirecek tepkiler yerine, çocukta bunun bilinmeyen, bilinçsiz, öğrenilmemiş bir davranış olduğunu ya da çocuklarda olabileceğini ama bunu bu şekilde düzeltmemiz gerektiğini bilsek ve bunu uygulasak, o zaman çocuklar anne babanın yanında da hatayı görüp bunun doğru olması gereken nedir, yani nasıl düşünmeliyim, nasıl hissetmeliyim ya da doğruyu nasıl yapmalıyım öğrendiğinde, çocuk yetişkin olduğunda da kendi doğrusunu bulacaktır o noktada. Mesela kalemi okuldan getirdiniz. Ve 7 yaşında bir Murat Bey gitti kalemi aldı, geldi arkadaşın. Geldi, kalemi gördüm, çantayı açtım,
evet,
gördüm.
Evet, evet.
Gel bakalım yavrum dedim. Bu kalem kimin? Şimdi bir kere bunu aslında biliyorsun. Yani bilmek de bilinç ayrı şey diyoruz ya.
Evet.
Yani bilmek bilgiyi bilmek ama bilinç sizin o davranışı uygulamanızı ya da uygulamamanızı gerektiriyor.
Tamamen bir iradi bir tavır var orada.
Evet.
Tabii.
Şimdi gel bakalım yavrum, niye getirdin bu kalemi diye sorduğumuzda, hani ben haberim yok, tepkim şimdi niye getirdin bu kalemi, sorguluyorum o noktada. Diyorsun ki ben bilmiyorum, arkadaşımın kalemi, o koymuş çantama. Ben koymadığını biliyorum arkadaşının, kızıyorum bu noktada. Arkadaşın koymadığını biliyorum. Yalan söylüyorsun diyorum o noktada.
Yani onun üstüne bir de yalan girdi şimdi.
Tabii. 7 yaşına kadar da patolojik yalan yoktur. Yani çocuk 7 yaşında yalan kavramını kullanıyor. Dinden önceki hayaldir. Hiçbir şeyi...
Hayalle yalan tabii.
Karışıktır. 7'de asıl biz yalanı görüyoruz. Diyorsun ki yok ben yalan söylemiyorum. Gerçekten arkadaşım koydu bunu diyorsunuz o noktada. Ben orada biraz daha sorguluyorum, kızıyorum ve sorunu çözdüğümü düşünüyorum. Halbuki sizde oluşan duygu, annem bana yalancı dedi, izinsiz bir şey aldı. Burada ben hoşlandım kalemden, onu aldım. Bu tarafta da almamam gerektiği söyletildi. Ama almamam gerektiği tepki beni çözmedi. Tam tersine iyice ben bunu yapmaya
kemikleştim.
O yüzden kalemi getirdim ben görüyorum. Gel bakalım diyorum yavrucuğum. Anneciğim sanırım sen bu kalemi arkadaşına gördün, çok hoşuna gitti. Ve sen de olsun istedin ve aldın. Bak yüzleştirdim, utandırmadım.
Tabii.
Ben doğruyu görüyorum.
Yumuşatarak değil mi? Evet.
Ama biliyorum doğruyu. Hı-hı. Ben onu beğendim. İnsanlar kendine olmayan bir şeyleri beğenebilirler. Almak da isteyebilirsin. Ama bize ait olmadığı için şu an arkadaşın onu bulamadığında çok üzülmüş olabilir. Onun duygusunu, merhamet duygusunu çıkarıyor. Ya da onu annesi babası şimdi göremediğinde belki nerede, ona kızmış olabilir. Diye, ona olabilir. Sonra arkadaşın sende o kalemi gördüğünde benim arkadaşım benim eşyamı izinsiz aldı diye seninle ilgili kötü düşünebilir.
Hayatları değişebilir.
Değişebilir. O yüzden bence sen bu kalemi sevdin, hoşlandın ama arkadaşımıza olan her şey bizde olacak diye bir kural yok. Şimdi anneler ne yapıyor? Annesinden ben sana alırım, götür geri bırak onu diyor. Yoksa ne yapacağım? Ben her seferinde bir şey alayım getireyim.
Aynısından nasıl olsa evet, annem alacak.
Annem nasıl olsa alacak. Çocuktaki mantık böyle gelişir. Evet. Bunu götürüp oraya koyalım arkadaşına. Arkadaşına da şöyle söyle. Bunu söylemeyelim arkadaşına. Hani ben beğendim aldım demeyelim. Sanırım kalemim bende kalmış. Özür dilerim de. İstersen şimdi arayalım arkadaşını.
Haberi olsun.
Haberi evet. olsun. Annesi babası bir problem olur belki onun için. Arayalım ben söylerim sen söylemesen. Ama sen söylesen daha doğru olur. Çünkü orada çocuk kendi söylerse oradaki duyguyu da hissedecek. Ama anne söylerse arkasına saklanabilecek o noktada. Kendi yüzleşmeyecek onunla.
O yanlışı bertaraf etmek, toparlayabilmenin de nasıl bir yük olduğunu hissedecek,
hissedecek
değil mi?
Hissedecek o noktada.
O yük, tabii, manevi tabii. yük hissedecek.
Tabii, tabii. Sonra bu noktada bir çocuk söyleyecek, götürecek bu noktayı. Yani arkadaşına bunu verdiğinde beğendiği bir şeyi almaması gerektiğini, her istediği şeyin olmayacağını, başkasından izinsiz bir şey almanın yanlış olduğunu... Öğretiyoruz. Yani suçluluk duygusu yerleştirmiyoruz. Çözümsel bakmayı.
Çok önemli bu.
Onu yerleştiriyoruz. O zaman da ne oluyor? Bu kişi mutsuz olduğu zaman haz duymaya yönelik. İnsanlar hazzı genellikle mutlulukla karıştırıyorlar. Haz başka bir şeydir. Mutluluk başka bir şeydir o nokta. Haz geçici bir duygudur ve hazlarımız sürekli değişir. Biraz daha hayvani bir duygudur
evet.
haz. Ama mutluluk daha çok kişinin yeterliliğinin açığa çıkması. Değer görmedir altında. İşe yarama duygusudur.
Ve daha uzun soluklu bir şey değil
tabii,
mi
tabii.
hocam?
Tabii. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Siz hani bir çikolata yediğinizde mutlu olmazsınız. Haz alırsınız.
O andık.
Evet.
Yarım saat, 10
dakika. Ama mutluluk şudur. Mutluluk sağlıklı beslenmedir.
Tabii.
Hastalanmıyorsunuzdur. Performansınız iyidir. İşe gidişinizde sıkıntı yoktur. İşte mutluluk farz edelim ki eğitiminizi tamamlamışsınızdır. Mutluluk sevdiklerinizle beraber zaman geçirme dilimidir. Yani mutluluk daha çok böyle... Para kavramlı
noktalar şey
manevi konularda evet. da. Şimdi mutluluk birine bir şey, mesela işte bir farz bir bayramda birini ziyaret etti. Yediyeceğiniz bir şey birine ikram etti.
Birinizin varlığına dair ettiği güzel bir cümlede evet. senden şunu öğrendimdir. Tabii.
Bunlar haz bencil bir duygudur ve sizin aldığınız haz başkasına haz vermeyebilir. Ama mutluluk paylaşılan bir noktadır ve onun için bizim toplumumuzda ben mutlu değilim kavramını çok kullanıyorlar. İnsanlar azıcık mutlu olamıyorum, çok sıkıntıya giriyorum deyip onu da depresyon olarak değerlendirebiliyorlar.
Tümüyle yanlış.
Tabii, halbuki altında haz duygusu vardır. Evet. Yani ben güneşte bulunmaktan keyif alıyorum, haz alıyorum. 30 dakika durdum, güneşledim. 30 dakika sonra artık bu haz bana acı vermeye başladı. Gölgeyi tercih ediyorum. Gölgede ne kadar duruyorum? 30 dakika. O zaman insan ihtiyaç ağırlıklı hayatına bakması lazım.
İşte hocam bunu batıda da hedonizm diyorlar. Hı-hı. Tam da bu hazcılık.
Evet.
Çok tehlikeli bir şey. Ve aslında 20. yüzyıl ve 21. yüzyılla birlikte bütün dünyayı da...
Tabii kapitalist toplumun özelliği bu. Yani tam da size, bu yani. Sizi normalde değerlerinizden uzaklaştırıp bireysel hazlara yönlendirmek.
Tam da bu.
Tabii amacımız
anlık,
o.
Anlık
tabii,
hazlara.
Tabii tabii.
Sizi bir tüketici yapmak değil
tabii.
mi?
Daha maddi beyaz, manevi. Daha tatlı, daha lezzetli.
Beyazın da beyazı.
Beyazın da beyazı.
Tatlının da tatlısı. Böyle bir şey yok aslında.
Tabii tabii. Ve bunlar göreceli kavramlardır. Kişinin, şöyle düşünün, çoğalan şeyler nedir farz edelim ki? İşte merhamet çoğalan bir duygudur. Eğer siz bir merhamet duygunuz varsa bunu 1000 kişiye çoğaltırsınız o noktada. Mesela Allah sevgisi çoğalan bir duygudur. Yani
kimse, verdikçe çoğalan
bir evet, yani, evet, azalan ben, değildir. Ya da Ahmet Bey işte Ayşe'nin Allah'ı sevmesin diye düşünmem. Tam tersi sevsin isterim. Ama insan eşinin başkasını sevmesini istemez o kadar. Ya paylaşmaz o noktada. Hı hı. Niye? O ona aittir. Hı hı. Aitlik duygusu çok önemli ya. Sahiplenme duygusu. Hı hı. Ama tabii onu ileriye götürdüğünüzde kendinizi köleleştirmiş olursunuz. Karşıdakini değil.
Tabii.
Çünkü siz onun yokluğunda ızdırap çekmeye başlarsınız. Bu sefer ne olur? Onun varlığıyla mutluluk duymaya. O olmayınca dersiniz ki bu benim yanımda durmalı. Sen gidersen ben mutsuz oluyorum. Tamam da yani bende değil ki senin işin. Yani o da ne olur? Bireye bağlamamak lazım. İşte çalma hastalığı da böyle. Ben onu alırsam mutlu oluyorum. O bana heyecan veriyor. Eğlence arıyorum ben
kendimden. Mutlu da değil de haz alıyorum diyelim değil mi?
Tabii
mutlu
tabii.
Değil işte.
Haz alıyor orada. O haz ona mutluluk verdiğini düşünüyor o noktada. O yüzden de bu tür insanlar farklı hastalıklar da beraberinde gelir. Yani bu insanlar bireysel kişilerdir. Narsist yapılar olabilir. Farklı hastalıklara yatkınlıkları vardır. Birçok problemleri vardır.
Yani veriler birbirini tamamlıyor diyorsunuz
tabii,
değil
tabii.
mi?
O yüzden farklı de planda. Bir insan eğer ben izinsiz bir şey aldığımda kendimi daha heyecanlı ve iyi hissediyor. Burada bir de adrenalin yükseliyor. Niye suçluluk duygusu kişi de mesela Rabbim korusun konuştuğumuz konular ama sürekli insan öldürüyor. Hı hı. Seri katil diyoruz ya. Şimdi bir insan öldürmeden haz almaya başlıyor. Neyi doyuruyor orada? İçindeki duygu neyse farz edelim. Birini yok etme duygusu ona bir haz veriyor o konuda. Hı. Mutluluk verir mi?
Vermez.
Vermez. Ama kişi o haz duygusuyla hayata baktığı için, hayvani duyguyla düşün. O haz duygusu ne yapıyor? İşte sürekli insanlara o zarar vere gidiyor o konuda. O insanı siz değerlendirdiğinizde ceza var ama suçluluğu da yürüyen yani bir suç var. Hasta olduğunu da görüyorsunuz. Hasta olmadan bir insan seri katil olur mu? Mutlaka travmatik durumları vardır geçmişinde. Burada da öyle. Çalma hastalığı. Bir insan tutan değerler olması lazım.
Toplumda yüzde kaç oranında?
Çok az bu tür nokta. Bizim toplumumuzda genel hırsızlık fazla. Kaynağı ne olursa olsun genel hırsızlığın da hastalık olduğunu ve suç olduğunu biliyoruz o noktada. Ama bu tür noktalar genellikle gerekçe sunabilir ama şimdi şey vardır çocuklarda 3-4 yaşındaki çocuklar kendine ait eşyayı, başkasına ait eşyayı bilmediği için sizin çocuğunuz 4 yaşında benim evime geldi. Benim evimde ne kadar lüzumsuz iş varsa alıp yani bir demir parçası götürebilir, tabii, bir taş tabii, parçası tabii, götürebilir. Tabii. Hepsini toplar.
Düğmeler, mümeler, kıymetlidir o.
Eve getirdiğiniz zaman dersiniz ki annem bunları niye getirdiniz yavrum, babacığım bunları niye getirdiniz, bunları ne topladın dersin bunları. Ya bunun bir değeri yok gibi söylersin. Çocuk orada bir değer yüküp yüklememesi değil mesele. Çocuk sadece alırken hissettiği mutluluk, haz dediğimiz nokta işte. O onun için onu. İşte orada ayırt etmediği için bazı çocuklar beğendiği bir şey alıp geliyor. Şimdi bu kişinin, çalan yetişkinin, dördün başına iki rakamını koyun, 24 oldu. 34, 44 oldu. Çalan bir kişinin oradan onu alırken hissettiği duygu ne acaba orada? Yanlış olduğunu bile bile, yanlışı yapabilme isteğiydi.
Bir de o var.
Tabii yani. O da ayrı bir nokta. Yani bir yönümüz bizim çocukluğa bakar, bir yönümüz hep ergenliğe bakar. Sizde de öyledir, bende de öyle. Çünkü bizim fiziksel yaşlarımız ne kadar 30 da olsa...
Evet, doğru. Evet. Sizin 30, biz artık 50'lerdeyiz.
Size, tamam. Ben sizi zannediyordum.
Yok hocam, olur mu?
Öyle mi? Tamam, oldu. 30 da olsa duygu yaşlarımız her zaman bizim zihinsel ve fiziksel yaşımızın altındadır. Bu herkes için geçerlidir.
Ve sürekli oralara gidip geliyoruz.
Tabii şimdi yani. Şöyle düşünün. İşte bir farz edeyim ki Cumhurbaşkanımız bir programda görüyorsunuz. İşte annesini kaybetmiş, ağlıyor. Yani biz çocukluğumuz.
Tümüyle o günler değil mi?
Evet tabii. Yani ne oluyor? Çocukluğa dönüyor o nokta. Bir bakıyorsunuz bir çocuğa hediye verirken kendi bir oyuncak almış gibi sevinç oluyor o
evet,
noktada.
Kendi çocukluğunda aldığı günleri belki.
Ne oluyor? Bir yanımız çocukluğa dönüyor tabii. O noktada. Ya da işte bir konuyu değerlendirirken birden kızgın olmaya başlıyorsunuz. ne oluyor? Ergen döneme geçiyor. Biriniz biraz ergenliğe doğru dönüş oluyor. O yüzden sürekli böyle iniş çıkışlarımız vardır. Bunlar eğer çok kişiliklerimizi hapsetmiyorsa, çok bizim kimlik yapımızı etkilemiyorsa, arada bir böyle küçük küçük dağıtmalarsa bir sıkıntısı yok. Ama çok kimliğimizde şekil aldırtıyorsa, ben Murat Bey'i gördüğümde ergen tanımı koyuyorsam, çocuk tanımı koyuyorsam, o zaman bu bizim için tehlikeli.
Orada hapsolmuş oluyor. Evet. Evet, devam edelim hocam. Nurettin bir müzik arası verelim diye not yazmış. Rafet El Roman'dan dinleyelim sevgili dinleyiciler. Direniyorum. Ardından Özgül Piyade ile Hayata Dair de Kleptomani'yi, çalma hastalığını konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak canlı yayınında.
Sessiz bir mecra şimdi hayat, sen giderken soğuktan da soğuk dondu yüreğim, durdu yaşam. Savaş sonrası gibi kalbimin içi kan ve revan. Büyür git gide inan, yokluğun azap yeryüzünde. Günahlarımla boyanmış bir hayat var kalan geriye. Gözyaşlarıyla yazılmış her satır sözlerimde. Direniyorum acılarına yine dünya. Yaşıyorum ama sorma, kıyamet ortasında. Direniyorum acılarına yine dünya, yalanmış aşklarında. İnadına yaşıyorum ama sorma, kıyamet ortasında. Savaş sonrası gibi kalbimin içi kan ve revan. Büyür git gide inan, yokluğun azap yeryüzünde. Günahlarımla boyanmış bir hayat var kalan geriye. Gözyaşlarıyla yazılmış her satır sözlerimde. Direniyorum acılarına yine dünya, yalanmış aşklarında. İnadına yaşıyorum ama sorma, kıyamet ortasında. Direniyorum acılarına yine dünya, yalanmış aşklarında. Yaşıyorum ama sorma, kıyamet ortasında.
Evet sevgili dinleyiciler, Rafet El Roman'la müzik aramızın ardından Özgür Piyade ile Hayata Dair de devam ediyoruz. Kleptomani'yi konuşuyoruz. Hocam müzik öncesine kadar fotoğrafın birçok veçesini bize anlattınız. Hı hı. Az önce sözün başında hani bana gelen danışanlarımın bazen anneleri babaları fark ederler dediniz. Biraz o tecrübelerinizi ben aktarın istiyorum. Yani nasıl geliyorlar, nasıl aktarılıyor? Örneğin bizim damat böyle mi yapıyor diyor, gelin böyle mi diyor, oğlum şunu mu yapıyor diyor, kızım. Yani bu gerçekle yüzleşmek aileler için de yorucu bir şey değil mi?
Şimdi şöyle söyleyeyim, insanlar bir sorunu artık taşıyamaz boyuta geliyorsa... Bardaktan taşma noktası gibi düşünün. Bu sefer o sorununu etkiliyorsa, onun hayatına bir zarar veriyorsa, trafikte sürekli arabalar akıyor ama ne zaman ki sizin arabanıza bir şey çarpıyor, o zaman artık siz ortak bir alanda ortak bir derdi paylaşıyorsunuz.
Araçtan iniyorsunuz.
İniyorsunuz. Bununla ilgili çözüm üretiyor ama onun dışında trafikte başkası size dokunmadığı sürece
bir şekilde
size çok haberiniz yok. Tabii haberiniz olmuyor. Şimdi burada birey etkilendiği oranda olayı çözmeye çalışıyor ve etkilendiği oranda geliyor diyor ki bir sorun var. Kim karşımdaki? Ne yapıyor? İşte dediler ki etraftaki insanlar, eşim, benim ailem, eşin bizim eve geldiği zaman bazı malzemeler yok oluyor deniyor. Şimdi bütün malzemeler nedir? İşte altın gidiyor, başka bir şey gidiyor falan gibi söylüyor. Şimdi bunun işin ilginç olan noktası şu ama burada Murat Bey, en önemli konu. İnsanın edep dediğimiz 70 perdeymiş ya. O edep perdesi kayboldukça kişilerin olayları değerlendirirken sizin baktığınız bakış açısıyla değerlendirme imkanı yok. Birinci konu. İki, sizin orada hissettiğiniz, hani edebimden söylemiyorum dediğiniz noktada karşıdaki sizin edepten sustuğunuzdan bile haberdar olmuyor ya. Siz edep ediyorsunuz hani söylemeyi.
Onu susturabildim diye düşünüyor karşıdaki.
Evet. Şimdi karşıdaki kişi sizin bu noktada yaşadığınız rahatsızlık duygusu, paranızın gitmesi, bir şey diye mahcubiyet, utanma.
Tabii.
Bu çalma hastalıklarında yok.
Hani bizim eskilerin tabiriyle ar damarı çatladı.
Çatlamış.
Ar yani, perdesi
evet,
yırtıldı.
Yani hırsızlık kavramında bu yok. Yani ister bu tür bir çalma olsun, isterseniz gerçekten toplumda kabul edilen, daha çok yoğun görülen hırsızlık olarak kabul edelim bu noktayı. Bu utanma duygusu yok. Çünkü kişi de onu almaya iten duygu daha büyük hakimiyet kuruyor. O istek var ya, çünkü ihtiyaç kaynaklı değil bu işler. Yani şöyle söyleyeyim, dilenmeyi bahsedelim. Dilenen kişi gelip istiyor ya, hani sizle bir konuşmuştuk. Arabanızın tam kırmızı ışıkta dururken aman Allah'ım diyorsunuz. Hani vereyim mi vermemeyin derdi de şu. Verirsem alışkanlık haline mi getiriyorum?
Tabii.
Bu bir
tembelliğimi pekiştiriyor.
O da var, hani acaba bu bir çete mi çalışıyor
tabii.
Burada? Bu çocukları kullanıyor mu filan? Hani burada ama bir taraftan merhamet duygunuz da ya çete değilsin.
Sürekli bir iç ses
ya, siz orada eriyorsunuz, küçücük oluyorsunuz. O kişi durmadan camınıza vuruyor sizin. O kişi isteme kavramını sizin utanmanızın üstüne çıkaracak ki başarabilsin.
Artık o noktaya gelmiş.
O yüzden de isteme ihtiyaçsa kişi fermuarı çeker. İhtiyaç değilse daha rahat hareket ediyor. Yani biri aç kalmış gelir der ki ben karnım aç. Hani bir ekmek talep edebilir. Ama orada bir para talep ediyor. O talep ettiği duygu onda o kadar güçlü ki ve ona o kadar normal geliyor ki. Siz onu karşılamadığınız zaman utanıyorsunuz. O istemeye utanmıyor.
Tabii.
O yüzden de çalma hastalığı ya da topluma diğer her noktada. Kişide ar etme, edep etme kavramını kaybettiğimiz zaman siz kendinize bunu yapma ve isteme, söyleme hakkını bulabilirsiniz. Değer yargılarınız sizindir. Ama bizim her davranışımızda terazinin bir kefesine kendimizi koyduğumuzda burada din vardır, ahlak vardır, hukuk vardır, etik vardır. Bir şey ölçüm mekanizması vardır. Yani altını tartacağınız bir şey vardır. O yüzden insan tartı merkezinde kendini koyduğunun karşısındaki darası hafifse tartamazsınız o zaman siz o noktada. Yani buraya siz 10 gramı koyduğunuzda kendinizi koyduğunuzda olmaz bu noktada.
Tabii.
O yüzden de bu darayı yüksek tutmak lazım. Yani bu hani kiloyu yüksek tutmak. Aman bak bunu yaparsam yanlış olur. Ben kendimi düzelteyim bu konuda. Ben bunu alıyorum, heyecan yaşıyorum ama bu heyecan benim de kendi değer, insani değerimden neyi kaybettirir? Ben bugün aç kaldım diye buradan birinin bir şeysini alıyorum ama bunu aldığımda gören Cenab-ı Hak gördüğünde ne yazar defterime? Toplum gördüğünde ne yazar benim hisseme?
Hukuk ne yazar değil
Hukuk
mi?
Ne yazar? Bunları değerlendirmemiz lazım. Yani o yüzden de bizde aslında mahcubiyet ya da utanma dediğimiz noktayı bizim biraz daha ar edep olarak yönlendirmemiz lazım. Yoksa utanma olarak, hani utan bundan, yaptığın hareket için utanmıyor musun dediğinde bu işte bu çocukluk dönemlerinde gelen kişi evet aldım alırım. Sen de bana para verseydin diyebiliyor o noktada.
Evet.
O noktada. Evet. Mesela çocuklarda gördüğümüz zaman çocuk annesinin cüzdanından parayı alıyor. Niye aldın diyor. Ama annemin cüzdanı, o bilmiyor o noktayı. Bilmediği için bunu özeli, yani annenin özeline izinsiz. O yüzden ben hep şöyle söylüyorum. Sakın çocuklarınızı git kızım cüzdanından para al demeyin.
Hmm.
Çantamı getirir misin de. Ya da cüzdanımı getirir misin de. İçinden aç sen ver. Çocuk oradan almaya alışmasın.
Hmm.
Hanımefendilerin en önemli noktası şu. Eşinin cüzdanına eğer eşinden para alıyorsa oradan bir cüzdandan para almak derler ki eskiler, eski büyükler. Bereketini kaçırır derler. Aslında biz psikolojik olarak baktığınızda birçok yanlışın temeli bilinçsiz olarak bize sunulmuş o noktada. Hani,
ya da o geleneksel doğru bakış açısıydı.
Tabii yani insanlar öğrenmişler, denemişler o noktayı, öğrenmişler. Tülbentlerin kenarlarını oyalarla şekilleri işletmişler bunu. Dile söylememişler ama hale söylemişler bu noktayı. O yüzden de bizim hani birinin cüzdanından alırken bile.
Her şeyi ucuzlatmadan anlatabilmenin yolu var değil mi hocam?
Yani insan çok çok laf, çok insanı yüzsüz yapar. Çok lüzumsuz, evet. Çok konuşan. Bir yaşlı kadın çok konuşsa anneanne babaanne bir şey kaçarsınız ondan.
Doğru.
Dede de öyle. Hani yaşlı nedir? Yaşlı aklı miktarı konuşan olması lazım. Öyle anladan konuşuyor. Çok... Kaçarsın ondan sonra o noktada. Ha, boş konuşma dolu konuşma ayrı bir mesele ama burada yine şeye ihtiyaç miktarı konuşmak. Hani Mevlana Hazretleri kabı miktarı konuşmak.
Bir de o var.
Tabii kabı
yani
miktarı.
Sen ne söylersen söyle karşısındaki elindeki kap kadar alacak.
Ama biz kendi içimizdekini boşaltmak için konuşuyorsak karşıdaki kaba da önemli. Taşırdıklarımız bizi kirletiyor ayrı bir mesele.
Tabii,
onun için
doğru.
De bizim burada kendimizi kontrol etme dediğimiz, kendimizi yönetme dediğimiz kavram aslında bizim insan olmamızı, değerli olmamızı önemsiyor. O yüzden de ihtiyaç kavramlı bakmak lazım. Çocuklarımıza da ihtiyacı öğretirken,
hı hı,
bir kalem geldiğinde ya da bir silgi getirdiğinde buna senin bu noktaya ihtiyacın olup olmadığına göre bu arkadaşının kalemi, onun olan bir şeyin sen aldığında onda hangi duygu oluşmuştur dedim ya biraz önce.
Hı hı.
Ya da ben de o kalemden istiyorum. İsteyebilirsin ama bu kalem şu an senin ihtiyacın
değil.
Değil.
Ya da istekler imkanlarla sınırlı.
Evet,
her istek bu, karşılanacak diye bir şey yok.
O istek karşılandığında da kişide ne oluşuyor ki? Şunu çok iyi biliyoruz. Yani çok ayakkabınız olduğunda mutlu olmuyorsunuz. Çok giysiniz olduğunda da mutlu olmuyorsunuz. Çok takınız olduğunda da mutlu olmuyorsunuz. Neden?
Her ne kadar kapitalizm bunu size pazarlasa da.
Hı hı. Ama mutlu olmak için alıyorsunuz.
Tabii.
Niye olmuyorsunuz? Bir hanımefendi bana söyledi ki ben dedi çocuğuma oyuncak alıyorum. Hocam oyuncağı alırken çok mutlu, çok heyecanlı. Elinde tutarken de çok heyecanlı. Eve geldiğinde açtığında olmuyor. İşte neden? Çünkü çocuk oradan oyuncaktan mutlu olmuyor. Alma duygusundan haz alıyor. Sadece orada hissettiği alma. Alınana kadar haz. Alındıktan sonra
anlık
bitiyor
bir,
ortada.
Evet, evet.
İşte o yüzden de bize daha çok alma tüketim toplumu dayatıldığı için o noktada. Belgesellerde izliyorsunuz. Bir normal bir evin içinde yerdeki bir sergiyle de yataklarını, yorganlarını devam ettiriyorlar. Siz saraylarda da olsanız aynı, bir bakıyorsunuz. O daha sizden daha sade ve yoğun yaşıyor. Yani eşyanın borcunu ödeyene kadar gırtlağınız sıkılıp da ondan sonra onu rahat rahat kullanamıyorsunuz o noktada.
Tabii.
Öbürü daha rahat yaşıyor o noktada. Düğün yapıyorsunuz. O kadar çok para harcıyorsunuz ki sonra ömrünüzün bir kısmı onu telafi etmekle geçiyor. O yüzden insanlar aslında toplumun ona dayattığından ziyade hayatındaki değerlerin ne olduğunu yaratılışa göre bakarlarsa sorun olmayacak gibi.
Evet, şimdi sorular gelmeye başlıyor hocam.
Evet, evet.
Ben de o soruyu okuyacağım. Tabii mikrofondan biraz uzak olunca belki ses sorun olacak. WhatsApp'tan geliyor hocam. Fatma Özal İstanbul'dan. Merhabalar. Öncelikle bu güzel program için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 13 yaşlarında ikiz kızlarım var. Babalarıyla ayrı yaşıyoruz. Dünya görüşlerimiz farklı. Çocuklarımın kıyafet seçimi gibi konularda ayrı görüşlerimiz var. Bu gibi durumlar çocuklarımla aramızda çatışmalara neden oluyor. Nasıl davranmalıyım? Kızlarımı nasıl yönlendirmeliyim?
Evet, şimdi evliliklerde biz biliyoruz ki insanlar ortak bir şeylere karar verince evleniyorlar.
Hı hı.
Var ki bir şey ortak. İsterseniz buna da sevgi deyin, isterseniz ona
paylaşım deyin, ortak
kültürel
gelecek
yapı
hedef
deyin.
Evet. Tabii.
Ama bir süre sonra şunu görüyorlar ki aslında bizi bir araya getiren şey çok da bizi bir arada tutmadı. Ya da evlilikte yaşanan problemler kişinin aynı evi paylaşmasına çok da fırsat vermiyor. Ama çocuk varsa, siz eş olmaktan ayrılsanız da çocuğun birisi annesi ve birisi babası oluyor. Ve çocuk eğitim için de ortak kararlar almak gerekiyor. Hı hı. Ama maalesef evliliklerdeki bu boşanma süresindeki yaşanan çatışmalar kişilerin çocuklarla olan noktalarını arka plana atıp anne ve babaların eşleriyle olan mücadele alanları olarak çocukların üzerine negatif etki edebiliyor. Yani baba kızgınsa eşine bunu çocuğuna yansıtabiliyor. Anne kızgınsa çocuğuna yansıtıyor. Burada bize soruyu soran hanımefendi iki tane kızının, ikiz kızının 13 yaşında, onların biraz daha herhalde daha biraz kendi inançlarına göre yaşamasını istiyor. Belki giyim tarzına bunun yaşamasını, yansımasını istiyor. Yani belki kızlarının daha kapalı giyinmesini istiyor olabilir. Belki inanç yapısında biraz anne daha inanç.
Yani buradan öyle, annem gibi böyle anlıyoruz, anne, babayım böyle anlıyoruz.
Anne daha
siz
çok.
Anladınız evet, mı? Evet, soru anne. Bence nötr yani. Taraflardan anne, biri yok,
anne,
farklı.
Peki. Anne beraber yaşadığı için anne kıyafet seçimi konularında ayrı görüşleri olduğunda anne daha doğruyu istiyor, baba istemiyor. Çünkü soruyu soran anne olduğu için babanın çok etkisi yok bu konuda gibi. Ama şu var, kızlarımız 13 yaşında oldukları için, ergenlik dönemlerinde olduğu için ve çocuklar da kendi lehlerine olan konu babaların tercihi olduğu için belki bir mini etek giymek, belki bir tayt giymek. Ya da belki daha işte
süslenmek,
belki saçına bir şey yapmak, belki makyaj malzemesi kullanmak. Baba bunun çocuklar için normal olacağını kabul ettiği için, kızların da bu işine geldiği için. Yani kızların işine gelmeyen bir nokta olsaydı bu konuda mutlaka çocuklar babanın dediğin değil, annen de yapsaydı.
Yani neticede dedi. Şöyle bir şey diyebiliyor muyuz? Çocuklar hangi İttifak onların lehine çalışırsa genellikle oraya meylederler. Bu da çocukluğun biraz doğasında
değil mi? Doğasında vardı. Hepimiz yapmışız. Bunu evdeyken de, yani aileler beraber yaşadığında da yapar. Aileyken de bunu kullanabilirler orada. Evet. Hatta öyle şeyler yaparlar ki babaya gidip anneye şikayet edip, annem böyle söyledi. Hı. Anneye gidip bunu yapıp prim kazanırlar. Bunun nedeni niye? Baba annenin söylediklerini duymak ister. Anne de babanın söylediklerini duymak ister.
Yansın anne baba o çocukları aradan çıkarıp söylesinler yani.
Ya da söylemesinler. Bitmiş bir hayat varsa çocukların dışında konuşmasınlar.
Evlilik sürüyorsa diyor.
Evlilik sürüyorsa zaten bu tuzağa çok dikkat etmeleri lazım. Taraf tutmamaları lazım. Söyle bak annem böyle diyor, babam böyle diyor dememesi lazım. Şimdi burada anne şunu yapacak kızlarıyla ilgili. Babayla beraberken baba çocukları bunları yapabilir. Ama anne diyecek ki kızlarına, biz bu evde yaşıyoruz. Bu evin kuralları var. Ve benimle yaşıyorsunuz. Benim yaşadığım evin kurallarına göre babanızla beraberken onun aldıklarını... benimle beraberken yiyip içip giyemezsiniz. Birinci konu bu. İkincisi, eğer babayla diyalog iyi olsa bir uzmana gidip babayı da götürüp
hep beraber.
Beraber çocukları götürmeden iki ayrı eş, biz böyle bir noktada çatışma yaşıyoruz, bu çocuklarımızın geleceğine nasıl yansır diye bakması lazım. Diğer bir noktada da belki şu da var. Biraz da hanımefendi şunu yumuşatabilir. Babanın aldıklarını, yaptıklarının bazılarına izin vererek bir yumuşatma geçirerek.
Bir uzlaşma
geçirerek,
noktası bularak.
Evet, yani bak babanız bunu almış, tamam çok doğru değil ama en azından bunu bir 15 yaşına kadar giyebiliriz ama 15 yaşından sonra buna izin vermeyeceğim. İşte farz edelim ki işte bir makyaj mı yapmak istiyorlar?
Belki o arada baba da daha özenli, daha dengeyi bulan
bir tercihlerde bulunmalı. Şimdi babalar kız çocuklarının karşısında kız çocuklarının isteklerini yerine getirmediklerinde çok üzgün hissederler. Çünkü hani o bir kızdır ya, babada koruma duygusu vardır. Erkek çocuklardaki gibi olmuyor. Erkek çocuklar daha net ve sert
olabiliyor. Köşeli davranabiliyorsunuz.
Evet, kızlar öyle değil. O yüzden kız baba bunu istiyorum dediklerinde bunlar olabilir. Eşine şunu da söyleyebilir. Yani çocukların ihtiyaçları olacağı zaman rica etsem o parayı sen bana gönderirsen biz beraber alışveriş yapalım diyebilir. Çünkü çocuklar burada bu ayrılıktan, bu fikir ayrılığından ahlaki anlamda ya da başka sorumluluklarda da babanın kışkırtan yönünü devreye sokarak, yani babayı kullanarak anneden intikam alma duygusuna kadar gidebilirler o konuda. O yüzden de hanımefendi çocukların tuzağına düşmemeli. Beyefendi eğer bunu bilinçli yapıyorsa o tuzağa da düşmemeli. Getirin bakalım deyip onu kombine edip başka şekilde bir giyim varsa onu kullanmalı. Yiyeceklerini evin işte şunu yiyebiliriz demeli. Ya da aldığı bir şeyler varsa bunları şurada kullanabilirsin. Mesela telefon. Anne telefona izin vermiyor. Baba telefon aldı. Ne yapacağız bu noktada? O telefonu diyecek ki benim evimdeyken kullanmayacaksın. Yani anne bu hakkı var bu noktada. Çocukların eğitimden sorumlu olduğu için burada hiç korkmasın. Yani çocuklar beni sevmez ya da çocuklar beni reddeder. Öyle bir şeyden korkmasın. Mesele çocuklarımız doğru insan olduğu zaman ileride zaten anneyi de sever.
O gerçeği görecektir.
Tabii görecektir. O yüzden anne kızlarıyla çatışma girmek yerine babanızı seviyorsunuz, babanız dediğinde beni dinlemiyorsunuz gibi demek değil de evet babanız buna normal geliyordur, bunları alıyordur. Ama bizim evimizin kurallarında bunlar geçerli değil. O yüzden ben siz ne yaparsanız yapın ben sizi seviyorum. size kızmayacağım. Ama bu giyim konusu ya da bu noktaya izin vermeyeceğim size. O yüzden aklınızda bu bulunsun.
Aslında bu söyledikleriniz birçok anlaşmazlıklar için de uygulanabilir değil mi? Diyalog yani bir uzlaşma noktası.
Ama duygularınıza bakarsanız, kızgınlıklarınıza bakarsanız yani öfkenize bakarsanız ben kendi aklımı beğeniyorsam nasıl olur ki diyalog kurayım ki o noktada?
Şimdi hocam aslında bunları bir zaman zaman hep konuştuk ama bir parantez olarak sorayım. Biten ilişkilerde hala hesaplaşmak mantıklı bir ruh hali mi?
Şimdi biten ilişkilerde hesaplaşma konusu çok devam ediyorsa ettiren taraf zaten sorunlu bir yapıyla başlamış demektir. Yani oradan kurtulamıyor demektir o noktada. Çünkü insanlar onu bitirmek istememiştir de bitirmeye yönelik değildir o, korkutmaya yöneliktir ama karşıdaki bunu bitirme mesajı alıp kapatmıştır meseleyi.
Ok yaydan çıkmıştır.
O karşıdaki kişi de aslında bir ders vermek anlamında doğru yöntemi değil de hani bir şey olur ya işte korkutma tekniği kullanırsınız, naz kullanırsınız filan. Onunla karşıdaki de bakar ki durum böyle konuyu kapatır. Hala hesabının olması kişinin kendiyle hesabının olduğu. Murat bu net bir durumdur. Benim kendimle barışık olduktan sonra siz beni yıkamazsınız.
Değil mi?
Ben kendimle barışık olmalıyım. Ama benim kendimle barışık olmam doğru değerlere göre barışık olmalıyım. Yani tabii. Ben istediğimi söylerim, istediğimi olmaz o. Çok özür dilerim. O zaman sokaktaki kedi köpekten farkımız olmaz.
İstediğimle gezerim, tozarım değil ya, yani.
Yok. Hayat. İnsani noktada barışık olmak, doğruyu yapmak. İnsan yük taşıyan bir yapıya sahip olmalıdır. Biz birbirimizin benim elimde bir ağır poşet görseniz koşar alırsınız. Tabii. Niye? Buna ne dersiniz? İşte bir hocadır,
yakışanı kadındır. Budur yani.
Hani bir tabii, yaşı var. Dersiniz yaşı 30 olsa
tabii.
Dersiniz ki alayım tabii, bunu tabii. Der. Nedir bu? Bu sizin değerinizdir. Benle ilgili değildir bu.
Tabii.
Siz kazanırsınız. Ben bir şey olmam ki. Bendeki Murat Bey değer kazanır. Toplumdaki Murat Bey değer. Bir örnek olursunuz o noktada. O yüzden iyi olmak için savunma mekanizması kullanmak kişinin kendi kötülüğünü sürekli bu dairenin içinde dolanmanıza neden olur o noktada. Kuyruğunu yakalamaya çalışan kedi köpek gibi oluruz. Halbuki onun yerine karşıdaki hani benim bir felsefem var ya bunu kendime uygulamaya çalışıyorum. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ifadesi. Bir problemle karşı, bir eleştiri, bir şeyle karşı. Ya bir bak varsa düzelt, yoksa şükret.
Ve yürü git, takılma yani.
Takılma. Eyvallah demeyi bilmemiz lazım o noktada ama öyle bağlarımız var ki bizim hiçbir şeyden kopamıyoruz. Yani ölümlü insanız ama çok da bedenimizi, ruhumuzu bu ölümlü dünyaya göre planlayamıyoruz o noktada. Tabii. Tam tersi ölümden korktuğumuz için ölümü görmemezlikten geliyoruz. Öbür alemi düşünmemezlikten geliyoruz.
En büyük yanlışlarından biri bu insanlığı.
Bize bu dünyada sıkıntı çıkaracak ya da bizim huzurumuzu bozacak dediğimiz ama gerçekten huzur bozma anlamı da değil. Yani misafir gelmesin istiyorum. Yani bayramda kayınvalideme gitmeyeyim istiyorum. Yani torunlarım gelmesin istiyorum. Kimseye boş vermeyeyim istiyorum. Hiç kimsenin bir yükünü taşıyayım istemiyorum.
Kimse falan. İçin parmağımı kıpırdatmayayım.
Kıpırdatmayı istemiyorum. O zaman da ne oluyor? Siz bu bireysellik toplumsal bir yapı içinde tek bir birey nasıl ki organ, bir sürü organınız, sistemler
birbiriyle uyumlu paslaşarak
çalışıyor. Tabii sistem bir tane bir sindirim sistemi bir problem olsa diğer sistemlere zarar sokuyorsa insan da birey olarak kendini yaratılışının dışında tutarsa kendini aslında zarar vermiş oluyor, tecrit etmiş oluyor, dışlamış oluyor kendini.
İnsanın yaratılışında da yalnızca hep kendini düşünmek yok aslında değil mi?
Aslında hiç kendini düşünmek yok. Ben kendimi düşünmek dediğim nokta sizi düşünürsem ne diyorum? Siz benim elimdeki yükü alırsanız eğer o sıra ben zaten otomatikman sizi düşünürüm.
Tabii.
Niye? Sizin vericiliğiniz bana örnek olur. Sizden bir ders almaya çalışırım.
O böyle bir
dalga dalga öyle yayılıyoruz. O yüzden de anne baba olarak işte toplumsal yapı olarak, öğretmen olarak, eğitimci hangi meslek olursa olsun.
Biz yayıncı insanı, olarak tabii.
İnsanı temel almamız gerekiyor. İlk önce insan. Bütün her şey insan. Bir okula geçen hafta seminere gitmiştim. Lise öğrencileri. İşte öğrencilerle ilgili bir nokta oldu. Bir şey oldu. Dedim ki ben öğretmenimiz aynı fikirdeydi. Buradaki öğrenci olmazsa hiçbirimiz yokuz.
Tabii. Ne o laboratuvarların anlamı
hiçbir
var.
Hiçbir şey yok.
Ne o
tabii,
binaları.
Bu öğrencinin bütün yapısı bizi ilgilendiriyor. Varsa bozukluk bizde problem.
Tabii.
Çünkü öğrencinin oraya gelirken eksikleriyle geleceğini biz biliyoruz. Matematiği bilerek mi geliyor? Matematik öğretmeni telafi ediyorsa çocuğun arkadaşlık ilişkileri, aileyle olan bağları, ahlaki değerleri, okul kurallarına uyup uymaması gibi bir sürü neden. Bunların hepsini biz düzeltmekle yükümlüyüz ki biz adayız yani eğitimciyiz. Tabii. O yüzden de tedavi edeceğinden kişi hastalanmaz. Tedavi ettiği kişiden de hastalık kapmaz. Şimdi anne eğitimci niye çocuğuna kızgın oluyor? Bugün bir kızımız diyor ki annem bana beddua ediyor. Şimdi anne beddua eder mi?
Etmez. Niye ediyor? Etmez.
Niye ediyor? Çünkü beni üzüyor diyor. Üzüyor mu? Hayır. Ya bu bardak bardaklığını yapıyor. Demek ki bunu camdan üretmiş. O zaman cama göre davranacağız. İşte o başka bir şey malzeme. Bu başka bir malzeme. Ne olur? Evladını doğru tanıyacaksın. Ona göre bir yöntem belirleyeceksin. Yetiştirdiğin modeldeki eksikler bizim kendi eksiklerimiz. Onları telafi edeceğiz. İşte bunu isterseniz çalma deyin. Aslında biz birbirimizden sadece keşke bir para çalabilsek ya da başka bir şey. Bunlar yine bir nokta çözümü. Biz birbirimizin hayatlarını çalıyoruz.
Ömrünü çalıyoruz.
Ömrünü çalıyoruz. Ruhunu çalıyoruz. Her şeyi yapıyoruz.
İstikbalini çalıyoruz.
Tabii. İnşallah iyi oluruz.
İnşallah. İnşallah. İnşallah. Ve Ruzi Mahşer'deki pozisyonumuzu da çalıyoruz.
Onu da
değil
çalıyoruz
mi?
Tabii. Yani. Ben sizin yüzünüzden şuraya gideceğim demez insan. Tam tersi. Kimse kimseyi cehenneme göndermez.
Doğru.
İnsan kendi cennetini kendi oluşturur.
Evet İnşallah. Sevgili dinleyiciler, Özgül Piyade ile Hayata Dair final cümlesiyle bitti hocam. Çok çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyiciler, Nurettin Çetin hazırladı programı. Ana kumandada sevgili Recep Özden vardı. Bizden bu haftalık da bu kadar. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
Özgül Piyade ile Hayata Dair.